Ve huve kelamullahi teala, Kur'an Allah Teala'nın kelamıdır, sözüdür. La yusavihi şey'un min kelamil mahlukin. Mahlukların, yaratılmış varlıkların sözü hiçbir şekilde ona eşit olamaz. Onunla aynı seviyede olamaz. Ve la nekulu bi halkihi, Kur'an'ın mahluk olduğunu da söylemeyiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi kelam-ı ilahiye son derece büyük bir hürmet var, tazim var, tebcil var. Bu noktada durmamız gereken yer, benimsememiz gereken itikat son derece açık bir şekilde ifade ediliyor. O Allah'ın kelamıdır vurgusu bile tek başına herhangi bir söz hakkında konuşmadığımızı bize ihtar ediyor. Kur'an hakkında konuşurken onun Allah kelamı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Tek başına bu sözü alsak, diğer cümleleri atsak, Cenab-ı Hak hakkında taşımamız gereken tenzih akidesi, onun bütün noksanlıklardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğu hakikatini nasıl tazammun ediyor, nasıl ihtiva ediyor? Aynı şekilde bu söz de o kelamın sahibi hakkındaki bu inancımızın kelamın kendisi hakkında da mutlaka taşınması, korunması gerektiğini bize ikaz ediyor. O zaman Kur'an hakkında konuşurken herhangi bir söz, herhangi bir metin hakkında konuşmadığımızı, söz konusu olanın Yüce Allah'ın kelamı olduğunu unutmamamız lazım. Fakat günümüzde bu modern dönemde öyle bir taife türedi ki maalesef bu tarihselciler kendilerine de böyle diyorlar, tarihselci olduklarını söylüyorlar. Bu taife Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir insan sözü muamelesi yapmakta bir beis görmüyor. Yani bir insana bile de bir şey konuşurken, bir şey anlatırken yahu sen bunu abartıyorsun deseniz mesela, ona hakaret etmiş olursunuz. Onun gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunu, bir anlamda yalan söylediğini söylemiş olursunuz. Bir insan bir şeyi abartarak anlatıyorsa orada bir miktar yalan var demektir. Bir miktar hilaf-ı hakikat beyan var, söz var demektir. Cenab-ı Hak için böyle bir şey tasavvur olunabilir mi? Olunamaz. La ye'tihil batılu min beyni yedihi ve la min halfihi. Kur'an-ı Kerim'e batıl ne önünden ne arkasından hiçbir şekilde gelemez. Kur'an-ı Kerim her türlü çelişkiden, her türlü nakisadan münezzeh bir metindir, bir kelamdır daha doğrusu. Çünkü o kelamın sahibi her türlü noksanlıktan münezzeh zat-ı baridir. Ama gelin görün ki bugün artık mesele geldi, dayanabileceği son noktaya dayandı. Tarihselcilerimiz maalesef bunları da söyler hale geldiler. Şimdi burada birkaç örnek okuyayım size. Zülkarneyn ve Ashab-ı Kehf gibi kıssaların Hazreti Peygamber'e tevcih edilen kötü niyete mebni bir soruya cevap mahiyetinde nazil olduğu, özellikle İsrailoğulları ve Hazreti Musa ile ilgili pasajların Müslümanlar ile Medine Yahudileri arasında gerginleşen ilişkilerle bağlantılı olarak Yahudileri hem kınamak hem de ilzam etmek için birçok defa tekrar edildiği, Hazreti İsa ile ilgili pasajların bir taraftan Yahudilerin Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkında ileri geri konuşmaları, diğer taraftan da bir grup Hristiyanın teslis konusundaki iddiaları üzerine vahyedildiği geliyor. Dikkate alındığında Kur'an'daki kıssaların gerek amaç, gerek anlatım, gerekse tarihi gerçeklik açısından tek boyutluluk arz ettiğini söylemek mümkün değildir. Bunların hepsinin bir amacı vardır diyor. Bu kıssaları zikretmekten Cenab-ı Hak bir şeyi murad etmiştir. Efendim, asıl olan o murada yoğunlaşmaktır. Yoksa bu kıssalarda anlatılan bir takım detaylara takılmak doğru değildir. Onu da şöyle zikrediyor. Sonuç olarak Kur'an ilk kitap çevresindeki kültür, bilgi ve idrak düzeyini hesaba katarak o dönemdeki insanların içinde bulundukları dünyaya seslenmiş ve bu sesleniş tek taraflı monolog değil, çok kere çift taraflı diyalog ve diyalektik olarak gerçekleşmiştir. Daha açıkçası vahyin sahibi elçisinin her adımını izlemiş ve mesajını onun içinde bulunduğu duruma mutabık şekilde inzal etmiştir. Bu cümleden olarak kimi zaman elçisini teselli ve teşvik etmiş, kimi zaman uyarmış ve paylamış, kimi zaman elçisi namına müşrikler ve ehli kitapla tartışmış, kimi zaman müminlerin, kimi zaman da müşriklerin soruları karşısında elçisinin imdadına yetişmiş ve böylece Risalet kurumunun haleldar edilmesini engellemiştir. Atlayarak gidiyorum. Bu dışa vurum bir bakıma insanoğlunun varlık alemini ve bu alemdeki konum ve orijinini anlamlandırma çabasıdır. Mitoslar, insanın hayatta zor durumda kaldığı, açıklamakta güçlük çektiği bir takım fenomenler karşısında yardıma koşarak söz konusu fenomenlerin gerçek mahiyetini kendine özgü bir şekilde izah etme potansiyeline de sahiptir. Mitolojiden bahsediyor yani. Malinowski'nin toplumsal gereksinimlere ve isteklere dayanan yahut pratik ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan ve aynı zamanda dinsel gereksinimler ile ahlaki özlemleri doyurucu bir tarafı da bulunan kadim bir gerçekliğin yeniden anlatılması şeklinde tanımladığı mitosların en önemli işlevi insanın çeşitli beklentilerine, istek ve arzularına cevap vermesidir. Bu yüzden mitoslar yeryüzünün düzene kavuşması, kötülük ve adaletsizliğin ortadan kalkması, barış ve düzenin sağlanması gibi beklentilerin dillendirilmesine de katkıda bulunurlar. Bu tür istek ve beklentilere cevap verme kabiliyetine sahip olduğuna inanılan eskatoloji mitosları, yani ahiretle ilgili veya helakla ilgili daha doğrusu mitosları arasında Sabilik'teki Praşai Siva, Yahudilik ve Hristiyanlık'taki Mesih, Zerdüştlük'teki Şavuşyant ve İslam'daki Mehdi figürleri zikredilebilir. Netice olarak şuraya geliyoruz. Kutsal metinlerin kozmolojiye dair beyanlarını mitoloji olarak adlandıran Paul Tillich'e göre mitler aslında insanın nihai ilgisinin ilahi figürlerde ve fiillerde sembolize edilmesidir. Mitolojik düşüncede yaratma bir zamanlar gerçekleşmiş olan sihirli bir iş olarak addedilir. Adem'in düşüşü özel bir coğrafi bölgeye hasredilip bir insana atfedilir. İsa'nın bakireden doğumu biyolojik terimlerle, onun yeniden dirilmesi ve göğe yükselmesi fiziksel olaylarla, dünyaya ikinci gelişi ise kozmik bir felaket olarak anlaşılır. Böylece Tanrı zaman ve mekanda hareket eden, özel bir mekanda ikamet eden, evrendeki sair mahlukat gibi varlıkları etkileyen ve onlardan etkilenen bir varlık olarak tasavvur edilir. Ancak kutsal metinlerde yer alan kıssa ve meselelerdeki Tillich'in ifadesiyle mitlerdeki kozmolojiye ve Tanrı-insan ilişkisine dair sembolik ifadeleri lafzi olarak anlamak ve yorumlamak doğru değildir. Gerçi bu tür anlatımlarda tarihsel olay ve olgulardan da bahsedilmiş olabilir. Fakat söz konusu anlatıların tarihi verilerle test edilmesi ve buna göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünmek kutsal metinlerin varlık nedenine ters düşer. Aynı şekilde kozmolojiye dair ifadeleri de bilimsel bilgi gibi düşünerek insanın bilgi dağarcığına katkı sağladığını iddia etmekte kıssa, mesel ve mitleri heder etmekle eşdeğerdir. Söz gelişi Adem kıssası literal düzeyde anlaşıldığında Tillich'in tabiriyle saçma olarak nitelenecektir. Oysa bu kıssa içerik anlamıyla her insanın içinde bulunduğu varoluşsal durumu sembolize etmektedir. Biraz uzun ifadeler, ben atlayarak okumaya çalıştım. Bu kıssaların birer mitoloji olduğunu söylüyor. Evrime inananlar da var, evet. Bu Mustafa Öztürk, evet. Çukurova İlahiyat'tan tefsir profesörü Mustafa Öztürk. Tabii ki. Bütün kıssalar. Mucizevi anlatımların tamamı böyledir diyor. Yani bunlar mitik anlatımlardır, mitolojidir. Evet. Buralarda hatta bir miktar abartı da vardır diyor. Abartı olması gayet tabidir. Aynı şey. Aynı şey. Aynı şey. Evet. Efendim, dolayısıyla kıssanın tematik yapısı söz konusu Yahudi zümrenin zihnindeki içeriğe uygun biçimde formüle edilmiştir. Kaynamasın diye bir daha okuyorum. Zülkarneyn kıssasından bahsediyor. Dolayısıyla diyor, tarihsel arka plana ilişkin bu bilgiler dikkate alındığında Zülkarneyn kıssasının Kur'an'da yer alış gerekçesi kendiliğinden anlaşılır. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse bu kıssa biz Müslümanlara Zülkarneyn üzerinden dini ahlaki mesajlar vermek için değil, muhalifleri karşısında Hazreti Peygamber'i cevapsız bırakmamak için inzal edilmiştir. Dolayısıyla kıssanın tematik yapısı söz konusu Yahudi zümrenin zihnindeki içeriğe uygun biçimde formüle edilmiştir. Yani Cenab-ı Hak Yahudilerin batıl sapık inançlarını esas alıyor. Onun üzerine bir kurgu yapıyor. Ve öyle iniyor ilgili ayetler. Bu yüzdendir ki başta sahabe ve tabi müfessirleri olmak üzere tarih ve tefsir sahasında eser veren İslam alimlerinin hiçbiri Zülkarneyn'in kimliği hakkında faslı hitap denebilecek türden bir bilgi verememiştir. Böyle olması tabidir çünkü bahse konu kıssa İslam kültürüne ait değildir. Yahudi kültürüne aittir. Hakikat değildir. Yahudi kültürüne ait bir şey. Allah da onların inancını esas alarak onlara Efendimiz'i zor durumda kalmaktan kurtarmak için cevap veriyor. Aslında aynı keyfiyet tamamen ve veya kısmen diğer bazı kıssalar için de geçerlidir. Hatta denebilir ki kimi kıssalarda mana ve mesajın yanı sıra edebi ve tezyini unsurlara da yer verilmiştir. Süsleme. Yani aslında öyle bir şey yok ama Cenab-ı Hak süsleyerek naklediyor. Bu keyfiyeti Yusuf kıssasının çeşitli bölümlerinde teşhis etmek mümkündür. Mesela Yusuf 31. ayette belirtildiğine göre şehirdeki kadınlar Hazreti Yusuf'u gördükleri zaman onun güzelliği karşısında aman Allah'ım bu bir insan değil, harika bir melek olsa gerek deyip meyve bıçaklarıyla ellerini kesmişlerdir. Bu ayetin dini ahlaki bir mesajdan ziyade şifahi kültüre özgü abartılı tahkiye tarzını yansıttığı aşikardır. Böyle bir şey olmadı aslında. Kadınlar ellerini kesmedi. Allah abartıyor. Ay tabii tabii oradan geliyor zaten. Problem oradan geliyor arkadaşlar. Ehli kitap ayağını kaldırıyor. Bunlar basıyor. Kertenkele deliğinden içeri ehli kitap giriyor. Bunlar da arkasından giriyor. Efendimizin haber verdiği şey burada açıkça tahakkuk ediyor. Bunu Abraham Giger Tevrat kıssaları hakkında Mustafa Öztürk'ten asırlar önce söyledi.
Belki Abraham'ın şeylerini söylüyor.
Tabii tabii oradan alıyor zaten kaynak orası. Burada kelam-ı ilahinin tabiatından öte konuşulması gereken şey nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Tasavvurumuzda, inancımızda, şuurumuzda nasıl bir Allah var? İşte o bizim her türlü noksanlıktan tenzih ettiğimiz, her türlü kemal sıfatıyla tavsif ettiğimiz Cenab-ı Hak değil, Rabbül Alemin değil. O pek çok vasfında insana özgü zaaflar da gösterebilen belki Roma pagan kültürünün efendim tanrılarından bir tanrı. Bu alemlerin Rabbi değil, bu münezzeh müteal Allah Azze ve Celle değil. Onun için bu meseleyi konuşurken kelam-ı ilahinin, Kur'an-ı Kerim'in tarihselliği, mahlukiyeti vesaireden önce ki Mutezile'yi bu konuda tenzih etmek lazım. Kur'an mahluktur diyen Mutezile asla tahayyül dünyalarının hiçbir şekilde uzağına bile uğramayan bu vartaya düşmemişlerdir. Onlar tenzih inancını esas almakta zaten ifrata düşmüşler. Allah Teala'yı böyle bir nakisa ile tavsif etmek Mutezile'nin aklına hayaline gelmeyen bir şey. Dolayısıyla günümüzde yaşanan eni konu bir iman krizi var. Bir itikat krizi var. Bu krizin doğurduğu teferruat bunlar. Ahkamın değişmesi, kelam-ı ilahinin mahiyeti, tabiatı, efendim Kur'an-Sünnet ilişkisi gibi hususlar bu arızanın doğurduğu teferruattır. Temelde bu arızaya dikkat çekmek, yoğunlaşmak gerekiyor.